Oysa adımız da
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Evet, her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne. Program boyunca 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da ulaşabilirsiniz. Programımızın her bölümünü yine buralardan da takip edebilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim. Lezzet hikayeleri. Evet. Evet, köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, dinliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Evet, bugün Türkiye'nin peynir üretiminde önemli bir yere sahip Kars'tan söz edeceğiz. Kars kaşarından, gravyerinden söz edeceğiz. Onun öyküsünden başlayacağız. Neler söyleyeceksiniz? Nereden başlayacağız bu öyküye?
Aslında tarihçesinden başlamak lazım. Çünkü çok ilginç bir tarihçesi var. Yani gravyer aslında İsviçre'ye ait bir peynir çeşidi. Orada bir köyün ismini taşıyor bu isimle. Ama nasıl gelmiş? 1890'larda Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kars bir süre Rusların kontrolü altında. Hı hı. Ve o Gürcistan, o bölgeler, Kafkasya dediğimiz bölgede ve Çar özellikle ve kızı çok fazla seviyorlar gravyeri, İsviçre gravyerini. O bölgeyi Alplere benzetiyorlar. İklim yapısı, bitkisel çeşitliliği anlamında, hatta çok daha fazla çeşitliliği bu anlamda. Ve oradaki ineklerden deneme yapmaya başlıyorlar. Özellikle gravyerle ilgili aynısı olacak mı diye. Ve gerçekten de oluyor. Yani İsviçre'nin bir peynirini Ruslar aracılığıyla oraya gelmiş ve orada üretime başlamışlar. Bunun oradaki kişilerin başlama hikayesi de çok ilginç. Malakanlar dediğimiz Rusya'nın içerisinde bir topluluk var. Orada bunlar aslında Ortodokslar ve Ortodoksların o dönemlerde 1850'lerde haftada sadece iki kere süt içmeleri öneriliyor. Hı hı. Dini kurum tarafından. Ama onlar isyan ediyorlar. Biz her hafta süt içmek istiyoruz. Her gün süt içmek istiyoruz. Haftanın her günü içmeliyiz sütü diye. Ve onlar oradan uzaklaştırılıyorlar Rusya'dan. Hı. Ve o bölgeye yerleştiriliyorlar. O yerleştirildikten sonra orada, hani bu gravyer İsviçre'ye de benzemesinden kaynaklı, orada bir peynir fabrikası kuruyorlar. Hatta iki tane peynir fabrikası var. Birisi Büyük Boğatepe'de, bir tanesi de Küçük Boğatepe diye iki tane köy var orada. Şu anki eski ismi de Zavod Köyü. Zavod aslında mandıra demek. Süt fabrikası demek.
Evet.
Biz oraya gittik. Orada gravyer çektik. İlhan Koçul diye bir peynir ustası, erbabı var. Dedesinden bugüne o peynir yapımını öğrenmiş. Bize nasıl yapıldığını orada anlattı bize.
Peki,
bunu.
Peki nasıl yapılıyor? Gerçekten zor,
evet,
değil mi?
Evet, zahmetli bir şey.
Bir kere tam yağlı bir inek sütü gerekiyor tabii, galiba
Tabii. Çok yağlı olacak ve şöyle bir söylemi de vardı İlhan Bey'in. Bu bölgenin ineği olmazsa ya da bu bölgede otlamış hayvanlardan olmazsa aynı kaliteyi tutturamıyorsunuz.
Çünkü flora çok zengin.
Aynen, kesinlikle. Hatta orada onlar yapımını anlatacağım ama orada müze kurmuşlar. Bir peynir müzesi var. Geçmişten bugüne nasıl yapıldığını orada izleyebiliyorsunuz. Anlatıyorlar o eski fabrikanın olduğu yeri müzeye çevirmişler. Biraz yıkılmış falan ama gene de güzel. Hemen altında bu tıbbi aromatik bitkilerle, ama doğada olan tıbbi aromatik bitkilerden çalışma yapılmış üniversiteyle birlikte. Orada doğal yöntemlerle kurutma yapıyorlar. Hı hı. Yani o otlar aslında hem ineklere lezzet veren sütler elde etmesini sağlarken insanlar için de bir şifa kaynağı olmuş. Bununla ilgili de artık orayı ekoköy yapmışlar. Ekomüzeye çevirmişler. Hı hı. Orayı. Ve orada gelen insanlar o otlar hakkında bilgi alıyor. Peynir nasıl yapıldığıyla, gravyer nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler alıyor. Eskiye ait o yapım kazanları ve işte tahta kovalar mesela, süt kovaları falan, böyle çok keyifli bir yer. Eğer Kars'a yol düşerse insanlar mutlaka Boğatepe Köyü, Zavod diye de geçiyor, gitmelerini öneririm oraya. Hı hı. Hem yeşillik anlamında müthiş bir yeşilliğe sahip.
Hem de peynirin hasını bulabilecekleri.
Aynen, kesinlikle hasını bulabilecekleri bir yer. Şimdi gravyer peyniri yapımında orada gördük. Bir kere tam yağlı süt. O bölgenin sütü olacak. Başka süt olmayacak. Kazan, bakırdan bir kazan var. O bakırdan kazanda yapımı gerçekleşiyor. Çünkü onun, yani herkes çelik kazanlarda yapıyor ama o bakırın ayrı bir özelliği var. Isıtma anlamında sütü o derecede tutmak için çok önemli. Lezzetinde onun verdiğini söylemişlerdi. Hı hı. İlhan Bey. Ve aslında şöyle bir kötü orada karşılaştığımız durum da vardı. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı o doğal şekilde yapılma şeklini istemiyor. Diyor ki sen de hijyenik şartlara geçmek zorundasın. Yani hani o bakır kazan kullanmayacaksın artık. Çelik kazan kullanmak zorundasın diye. Ama bu tür konularda biraz...
lezzeti mi
farklı? Lezzeti, evet, lezzeti farklı. Şu, bu tür konularda bu kadar tutucu olmamak gerektiğini düşünüyorum. Eğer herhangi bir analizler yapıldığında sağlıkla ilgili problem çıkmıyorsa geleneksel yöntemde yapıyor olmak aslında daha da iyi olabilir.
Evet.
Çünkü aynı şeyi örneğin Roquefort peyniri diye Fransa'da, Avrupa'da birçok farklı bölgede görüyoruz. Onlar geleneksel yöntemlerle yapmaya devam ediyorlar. Ve sadece onunla ilgili hijyen prosedürlerini iyi koymak gerekiyor.
Evet.
Sağlıkla ilgili bir sıkıntı yoksa yapımına devam edilebilir diye düşünüyorum.
Ve Avrupa tipi peynir çeşitlerinden biri oldu aslında.
Tabii. Aynen. Zaten Emmental diye bir peynir çeşidi var. Ona çok yakın gravyer. İsviçre'de de gravyer olarak da satılıyor zaten. Ve o bölgede evet şey sütü kaynattıktan sonra teleme haline getiriyorlar. Teleme haline getiriyorlar.
Teleme
dediğimiz kuru maddesini alıyoruz. Öyle diyelim. Hani yoğurdun suyuyla kuru maddesi ayrılır ya. O hale geldikten sonra büyük tekerlek yani 90 kilo gelecek yani 45 ile 90 kilogram arasındaki büyük tekerlekleri alıyorlar böyle. Onun içine koyuyorlar ve üstüne taş koyuyorlar ki aşağı yukarı bir 2-3 kez 2-3 saat o suyundan süzülüyor iyice böyle. O süzülme işlemi bittikten sonra tekrar çeviriyorlar bir 16-24 saat yani neredeyse 2 gün o baskı altında kalmaya devam ediyor ağırlıkla birlikte. Ondan sonra onu çıkarttıktan sonra tuzlamaya başlıyorlar. Dış yüzeyi biraz daha kalınlaşıyor tuzladıkça.
Aslında o kabuğu o oluşturuyor. Tuzdan,
evet tuzdan alıyor. Aynen tuzdan alıyor ve o tuzlama işlemi yapıldıktan sonra su gene tuzlu suyun içine koyup salamura haline getiriyorlar. İçinde.
Öyle kaç gün duruyor?
Öyle de aşağı yukarı bir hafta kadar duruyor o suyun içinde. Ondan sonra oradan çıkartıp böyle soba olan, içinde soba olan aşağı yukarı 28 ile 32 derece aralığında sıcaklıkta dinlenme odası var. O dinlenme odasına koyuyorlar 15 gün kadar, 10-15 gün kadar orada kendi kendine aslında o safha hani gravyeri kestiğimizde içinde böyle gözenekler vardır ya.
Evet,
o gözeneklerin oluştuğu safha orası. Orada artık...
İri gözleri orada oluşuyor.
Aynen. Orada aslında... Peynir yaşayan bir, bütün peynirler öyle zaten. Özellikle tabii kültür peynirleri haricindekiler içinde bakteri barındırıyor ve bu anlamda çalışmaya devam ediyor, yaşamaya devam ediyor peynir. Oradaki bakteriler o gözeneklerin olmasını sağlıyor. 15 gün sonunda oradan alıp artık dinlenme odası denilen bir yer var. Oranın sıcaklığı 13 derece kadar.
Orada ne kadar kalıyor?
Orada artık minimum 5 ay, 6 ay dinlenmesi gerekiyor.
Yani yaklaşık... Neredeyse bir yıla yakın bir süreç alıyor. 5-6 ay orada, bir ay öncesi de yani en az 6 ay.
En az 6 ay. Evet. Yani aslında şöyle bir orada edindiğim tecrübeye göre 10 aydan önce zaten satışa çıkmıyor. Yani şöyle bu sene yaptığımız peyniri bir dahaki sene satıyoruz aslında.
Evet.
Her sene böyle beklemeli olarak devam ediyor. Ve çok zahmetli zaten. Hani o süreç bile çok büyük.
Peki o bekleme sürecinde mi sertleşiyor?
Tabii. Dış yüzeyi kalınlaşıyor.
Arada gözenekler oluşmaya başlıyor.
Gözenekler oluşmaya başlıyor. Gene tuzlanıyor. Hani herhangi bir dışarıdan bulaşma olmasın diye. Sonrasında 10 ay sonrasında artık gravyer peynirini yiyebilir hale geliyoruz. Ama onda da mesela alırken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi kestiğinizde ne kadar cam şeklindeyse o yuvarlakların içindeki parlaklık ne kadar fazlaysa o kalitesinin göstergesi. Hani alırken dikkat etmek isterlerse dinleyicilerimiz.
Yani iyi olduğunu oradan anlayacağız. Peki onu görme şansımız yok. Hani kesilmemiş tekerlek şeklinde alıyoruz. Onu nasıl anlayacağız? Ama, rengi mi koyu olmalı? Kabuğu mu kalın olmalı?
Kabuk aslında şöyle gravyer aldığımızda yani kaşkavalla yani Kars kaşarıyla gravyeri karıştırmayalım.
Ne farkları arasında?
Bir diğeri böyle büyük yani en az 45-50 kiloluk olan yerlerde ve içerisinde bakteri yaşayarak canlı yaşayarak kendi içinde yuvarlaklar oluşturuyor. Kaşar ise farklı bir yapım yöntemi var. Gravyer kendi başına özel bir peynir. Onun için aldığınız mutlaka gravyeri büyük dilimden kesmek zorunda olduğu için görebilirsiniz. Gerçek gravyeri mutlaka büyük yani 50 kiloluk tekerleklerden parçalanarak kesildiği için, evet. Onu hem gözeneklerin büyüklüğü hem de onların camsı yapısı, yani ne kadar parlaksa o kadar kalitelidir diye düşünüyoruz. Bir de fiyat anlamında da kesinlikle böyle 45 ile şu anki güncel fiyat için söylüyorum, yerinde 45-50 lira kilogramı İstanbul ya da Ankara'da da 70-80-90'a kadar çıkabiliyor.
Peki niye bu kadar pahalı? Örneğin ne kadar sütten bir kilogram
şimdi
yer
onu söyleyeceğim.
Çıkar ki?
15 ile 20 kilo sütten 1 kilogram gravyer çıkıyor.
Evet.
Yani fiyatı, evet, hem fiyatı bunun, bir de saklama maliyeti var. Evet. Yani düşünsenize, bütün bir yıl ürettiğiniz peyniri ta bir sene sonra satabileceksiniz. Hı-hı. Onunla ilgili de hani depolama maliyeti dediğimiz bir şey vardır. O sebepten dolayı fiyatı biraz yüksek, ama hem besleyiciliği anlamında, yağlı ve lezzetli olması anlamında önemli, hem de içerisinde hala yaşayan bir peynir, yani yaşayan peynir olduğu için de bizim gene sindirim sistemimiz açısından çok yararlı bir peynir.
Evet. Peki ekonomik değeri de yüksek ama.
Tabii kesinlikle. Zaten ben orada gittiğimizde şuna çok üzüldüm. Orada yapan peynir ustası, yani o Zavot köyünde, Boğatepe'de yapıyorlar. 3-5 tane usta kalmış artık. Yani onlar aslında bunu yaşatmaya, koruma altına almak için, yaşatmak için önlem bile almamız gerektiğine inanıyorum ben.
Evet.
Orada akademisyenlerle de röportaj yapmıştık. Onlar da bunun yaşaması gerektiğine inanıyorlar ve bununla ilgili çaba sarf etmemiz gerekiyor. Umarım bununla ilgili tedbir alınır. Yani sadece müzeyle bu yaşaması mümkün değil. Çünkü peynir yapıldıkça ustadan ustaya geçiyor. Bunun da literatürde sadece yazılı oluyor olması değil, onu hangi sıcaklıkta nasıl yapılması gerektiğini mutlaka tecrübeyle aktarmamız gerekiyor birbirimize.
Çünkü Avrupa standartlarında bir peynir.
Tabii.
Gerçekten değil mi?
Öyle, kesinlikle. İşte Avrupa'da bununla ilgili şimdi... Roquefort köyü olarak marka olmuş artık. Hı hı. Biz de böyle marka olan yerler yaratıyor olmamız lazım. Yani insanlar oraya turizm için bile gidebilirler. Yani lezzet turizmi için. Hani bizim de lezzet hikayelerimiz var. Benim anlattığım hikaye, oraya gidip görmeleri gerekir insanların. Hı hı. Onlar davet ediyorlar zaten. Fabrikada nasıl yapıldığını, peynirin nasıl yapıldığını anlatıyorlar. İnsanlar buradan para kazanır Avrupa'da vaziyette. Ama biz daha bunu geliştirememişiz. Yani orada konaklayacak bir yer, yemek yiyecek, tadacak bir yer. Yani bize Avrupa'daki o İlhan Bey farklı peynirlerden de tattırdı. Yani bizimkinin tadı bambaşka mesela.
Evet.
O Edam'dan, Emmental'den, Roquefort'dan orada tattık Avrupa'dan getirdiği peynirleri. Hani kıyaslama adına bile, hı-hı, bizimki bambaşka bana göre yani. Ve çok lezzetliydi.
Evet, şimdi marketlerde, hemen her markette karşımıza çıkıyor gravyer peynir diye, ama hepsinin Kars'tan gelmediğini biliyoruz,
evet,
tabii ki, değil mi? Onu anlayabilir miyiz?
Anlayabiliriz. Normalde bütün peynirlerde üzerine menşe yazmak zorunda, hı-hı, etiket anlamında. O menşeine bakarak rahatlıkla anlayabiliriz. Tabii oranın gravyerinin hani mesela rengi bir kere çok çok sarı.
Hı-hı.
Hani renk anlamında ayrı, çünkü... O doğadaki, yani o floradaki otlardan kaynaklı hem yağlı olması hem renginin sarı olması çok bariz bir gösterge. Bu diğer yerlerde yapılanlarda daha beyaza yakın bir, yani o süt, hı hı, rengine yakın peynir gravyer oluyor, ama oradaki tam bir böyle tereyağı görünümünde,
evet,
bir gravyer peynirdi.
Bunun da inekten başladığını,
tabii, biliyoruz.
O mayalanma süreciyle devam ettiğini, değil mi?
Evet, kendi... mayası da özel olarak yapılıyor. Şimdi bunu biraz seyircilerimiz yanlış anlamışsın. Yeni doğmuş kuzunun annesinden emdiği sütle midesindeki bağırsakta gerçekleşiyor peynir yapımı aslında.
Hmm.
O mayası asıl orada. Yani o mayadan çoğaltılarak yapılıyor ve özel bir peynir kesinlikle. Hani normalde yediğimiz peynirlerin, bundan sonra konuşacağız, yöresel peynirlerimiz var, ama standart yediğimiz peynirlerde... normal kültür bakterileri kullanılıyor. Yani doğal mayalar kullanılmıyor genelde. Hani laboratuvar koşullarında elde edilmiş, sterilize edilmiş bakteriler kullanılıyor, ama buradaki tamamen doğal. Yani hatta iyi kaliteli olması için gravyerin sütü kaynarken geçen senenin gravyerinden içine koyuyorlar ki kendi mayası olarak, evet, oluşturuyor böyle.
Evet, çok enteresan.
Onun için farklı bir yapı. orayı görmek lazım kesinlikle. Müze bu anlamda gerçekten insanlar emek harcamışlar orada. Ve hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Geleceğe kalsın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama onlara destek gerekiyor kesinlikle. Böyle olduğunu düşünüyorum.
Evet. Şimdi o destek için de belki internet aracılığıyla dinleyicilerimiz oradan siparişler vererek. Çünkü yapılıyor artık bu. Destek olabilirler.
Olabilir kesinlikle.
Ekonomiye
kesinlikle.
Birazcık da katkıları olması açısından. Evet. Var mı başka ekleyeceğimiz gravyerle ilgili bir şey yoksa?
Şöyle hemen onu da söyleyelim. Yani o bölgede Kars'ta aşağı yukarı 20'ye yakın peynir çeşidi var. Ve bazılarını hiç duymuyoruz. Ve duymadığımız gibi yeme şansımız bile yok. Çünkü orada babaanne anneannelerden kalma peynir çeşitleri var. Mesela birkaç böyle çürük dedikleri, taze çürük dedikleri, çakmak, yağlı motal. Yani isimleri böyle ama...
Peki onlar da mı kaşar gravyer türü? Daha farklı.
Farklı. Ama o müzeye gittiklerine, peynir müzesine gittiklerine bunun hakkında bilgi alabilirler orada. Tadabilirler de. Türkiye'nin tek zaten peynir müzesi orası. Aslında bunu işte...
Enteresan aslında
evet,
çok.
Sadece Kars'ta değil de böyle İstanbul gibi ya da hani buradan söyleyelim... İstanbul gibi, Ankara gibi ya da İzmir gibi bir yerde çok daha Türkiye'nin tüm peynirlerinin bulunabileceği, altyapısının oluşacağı bir müze oluyor olması hem turizm anlamında hem de gelecek nesillere bu tatları aktarmak anlamında gerekli diye düşünüyorum. Sanayicilere, iş adamlarımıza buradan çağrıda bulunalım ki bu tür peynirlerin yaşaması için adım atsınlar.
Evet, biz de buradan bu tür peynirleri
tanıtmaya devam edeceğiz.
Duyurmaya devam edeceğiz. Bugün için çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler.
Siz de sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikteyiz. Lezzet Hikayeleri köşemizde.
Sağ olun.
Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka.
...15.28 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Hayatın Sesleri'nin bir telefon konuğu var şimdi... ...Turizm ve Seyahat ve Moda Grup Direktörü... ...Sayın Hacer Aydın telefon hattımızda... ...efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne...
...merhaba, merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum hepinize...
...teşekkür ediyoruz... ...Sayın Hacer Aydın, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan... ...EMİT 2017 Turizm Fuarı... ...pek çok ülkeden katılan kurum ve kuruluşlarla kapılarını açtı... ...neler söyleyeceksiniz, nasıl geçiyor fuar... ...dinleyicilerimize neler aktaracağız...
...tekrar merhaba diyorum... ...EMİT Fuarı bu sene 21. yılını kutluyor... ve Türkiye'nin dört bir tarafından 81 ilden, 81'in altındaki dini ilçelerden binlerce katılımcımız var. Dünyanın 80 ilçesinden yüzlerce katılımcı var. Tatilcilerimiz yarından itibaren önümüzdeki yıl nereye gidelim, kışın nereye gidelim, yazın nereye gidelim diye düşünüyorlarsa, akıllarında yeni yerler keşfetmek varsa... EMİT Turizm Fuarı onlara olağanüstü güzel fırsatlar sunuyor. Yeni yeni yerlere keşfedebilecekler, erken rezervasyon indirimi alabilecekler, geldiklerinde Japonya'ya dokunabilecekler, Kore'yi görebilecekler, Kosova'yı görebilecekler, Bulgaristan tatile gidebilecekler, kayak tatili yapmak istiyorlarsa, şu an semestre tatilindeyiz malum, son dakika rezervasyonlarından indirimler alabilecekler. Ya da Türkiye'nin herhangi bir yerine gitmek istiyorlarsa öyle bilindik yerlerin yanı sıra çok yeni alanlara, çok yeni ilçelere, illere gidebilecekler. Yani gerçekten olağanüstü keyifli bir fuar, EMİT Fuarı. Tüm tatilcilerimizi bir fuarla bekliyoruz ve fuar davetiyesini Stockholm adresinden de online hiçbir ücret ödemeden davetiye alıp fuarımıza gelebilirler. Bu çok önemli bir fırsat. Çünkü bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya aslında İstanbul'a bütün ziyaretçilerimizin, tatilcilerimizin ayağına getirdik. Bu fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz biz de.
Evet, dünyanın ilk, daha doğrusu dünyanın en büyük ilk 5 turizm fuarından biri değil mi EMİT Turizm Fuarı? Şimdi ilk 2 gün profesyonellerin katıldığı bir fuardı. Yarından itibaren mi halka açık Sayın Hacer Aydın?
Doğrudur. Cumartesi pazar günleri halkımıza açıktı. Sabah 10 ile akşam 6 arasında. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Gerçekten çok üzücü olur. Çünkü biz yıllardır emek verdiğimiz bir şey, yıllardır tüm dünyayı, Türkiye'yi İstanbul'da taşıyoruz. Ve diyoruz ki gelin, bakın, gitmenize gerek yok. Gitmeden gelin, gitmek istediğiniz yerlere bir dokunun, bir görün nereyi göreceksiniz. Bir fikir sahibi olun. Aklınızda olmayan bir ülke, Mauritius diye bir ülke mesela. Aa evet, aslında o kadar da uzak değilmiş, çok da yakınımızdaymış diyebileceğimiz ülkeler ayağımıza geldi. Ya da Çin, ya da Japonya, ya da Bulgaristan, ya da Yunanistan. Yani 80 ülke var burada. Ve 80 ülkeyi biz Türkiye'ye, İstanbul'a ayağınıza getirdik. Buyurun gelin, gitmek istediğiniz yerleri yeniden keşfedin. Alternatif yerleri görün. Ya da Türkiye'nin Kapadokya'sından tutun Kars'ına, Ardahan'ından tutun Erzurum'una varana kadar bütün ilerimiz burada. Hemşehrilerinizi görün. Çünkü İstanbul çok kozmopolit bir şehrimiz. Ve bütün bu illerimizin aslında yaşayan dostlarımız var, insanlarımız var. Gelip hem kendi şehirlerini, hemşehrilerini görebilirler. Hem de akıllarında olmayan yerlere gidip kültür turlarına katılabilirler.
Peki, şimdi...
Onları seçebilirler.
Peki fuar İstanbul'da olduğu için sadece İstanbul'da olan dinleyicilerimiz belki oraya gelip görüp katılabilirler. Fuarın başka bir tarafa gitme durumu söz konusu mu? Yine bir internet adresini verelim. Dinleyicilerimiz oradan da rezervasyonlarını yaptırabilirler. İndirimlerden yararlanabilirler herhalde, değil mi?
Aynen öyle, aynen öyle. emitistanbul.com adresinden detaylı bilgi alabilirler. Ama fuara davetiye alıp gelmek istiyorlarsa fuardavetiyesi.com adresinden online davetiye alıp sadece İstanbul'da, İstanbul çevresinden İstanbul dışından da rahatsız gelebilirler.
Belki yurt dışından bizi dinleyen yurt dışından pek çok dinleyicimiz de Türkiye'de gezip görmek istedikleri yerler varsa bu imkandan yararlanabilirler. Sayın Hacer Aydın, çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun, sağ olun, sağ var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Turizm ve Seyahat ve Moda Grup Direktörü Sayın Hacer Aydın telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'ne yeniden müzikle devam ediyoruz. Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde konuğumuz Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet,
teşekkür
bugün
ediyorum.
Türklerde spor ahlakını konuşacağız. Şimdi günümüzde spor ahlakı konusunda dünya sporunda bir kavram var: fair play. Sporda centilmenlik diyoruz ama spor tarihine baktığımızda örnekler verecek olursak spor ahlakı, spor anlayışı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Spor ve ahlak bir araya nasıl gelmiş? Spor bir ahlak olayı olarak nasıl ortaya çıkmış acaba?
Şimdi spor yapılan yerlerde sporcular sporun gerektirdiği hareket formlarında zaten hazırlanıyorlardı. O zamanlar felsefeciler, düşünürler, filozoflar oraları kendilerine mekan etmeye başladıkları zaman tesadüf olaylar da oluyor. Örneğin büyük bir yağmur yağdığı bir gün bu yağmurdan kaçan bir filozofun oraya sığınması, o akşam orada misafir edildiği zaman o gençlerin neler yaptıklarını görüyor. Ve bu güzel düşüncelerini bu gençlere aktarınca gençler siz hiçbir yere gitmeyin, biz size bakarız, burada fikirlerinizi yayın deyince o filozoflar da spora bulaşmaya başlıyor ve bunun yanında aynı zamanda o gençleri insanlaştırmaya başlıyorlar. İnsanlaştırılan bir beden, ahlaklı bir beden. Ondan sonra normlar, kurallar koymaya başlıyorlar, yarışmalar koymaya başlıyorlar ve kendi tanrıları veya yarı tanrıları için onların istediği profilde, prototipte ahlaken ve bedenen zirveye ulaşan insan yetiştirmeye başlıyorlar. Kalgogatia dediğimiz. Şimdi bu Anadolu topraklarında biz yaşıyoruz, buranın sahibiyiz. Bizden önceki medeniyetlerde dünyadaki spor ahlakı bu topraklarda yetişti. İşte Kurt Dereli'nin birazdan geleceğiz o büyük sözünün altında yatan mesele, o toprakların altından gelen büyük bir spor felsefesi var. Bir de Türk kültürünün spor felsefesi, spor ahlakı bütünleştiği zaman örnek ve seçkinleşen bir spor anlayışı ortaya çıkıyor. Şimdi bu spor yapılan yerler ahlakın öğretildiği yerler olarak telakki edilmiş. Hatta kızlar cimnazyumlara gitmeyen kişileri, erkekleri ahlaklı kabul etmiyorlar. Onlarla flört dahi etmiyorlar.
Evet.
Ve böylelikle Türklerdeki spor kültürüne baktığımız zaman spor yapılan yerlere at meydanı, ok meydanı, er meydanı, at alan, gök alan, gök yazıt. Bu buralarda da büyük bir saygının olduğunu görürsünüz. Yani spor yapılan yerlerin kökeninde bir saygı olmasının nedeni buradaki bütün spor ahlakı tabanına dayanacak şekilde bu meseleler halledilmiş. Örneğin Juvenal, Orandum es ut sit mensane incorpere sano.
Yani
ellerini aç, Allah'a dua et. Allah'ım bana sağlam akıl ve sağlam vücut ver diyor. Zaman oluyor, zaman gidiyor. Aynı toplum güzel ahlaka, güzel vücuda inanıyor. Aynı toplum bir zaman geliyor, şiddete inanıyor, sporlar, ölüm sporları oluyor. Aynı toplum bir zaman geliyor, bedeni ihmal ediyor, sadece öte dünyaya inanıyor. Bu sefer oyun, spor yasak ediliyor. Hatta böyle bir şey de var. Ayet demeyeyim de onların dini görüşleri de var. Palestrika diaboli negatium diyor.
Ne
spor yapmak şeytan işidir diyor. Ve toplum çöküyor. Rönesans'la tekrar toplum kendine geliyor.
Evet, ama bize geldiğimizde Hazreti Muhammed'in gerçek pehlivan hakkındaki görüşleri ne der?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değildir. Gerçek pehlivan öfkelendiği, şiddetlendiği, gazaplandığı zaman nefsine hakim olandır buyuruyor. Ve günümüzdeki sportmenliğe işaret ediyor. İşte bunun bu sözünü evrensel dünya spor kültürüne bir slogan olarak yaymamız lazım, projelendirmemiz lazım. Bu konuda Spor Bakanlığı'na çok büyük işler düşüyor. Yeter ki böyle bir teklif gelsin, ben her zaman hazırım. Şimdi tabii ki spor ahlakının bu geri planından gelen dini anlayışında ne kadar etkili olduğunu, spor kültürümüzün genlerindeki ahlaki davranışları yaşatmaya devam ettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sporların yapılmasını teşvik ediyor. Yani bizim dinimiz oyun, spor gibi egzersizlerde bir yasaklama söz konusu değil. Biz Asyatik kültürden Anadolu'ya geldiğimiz zaman Anadolu'da bu oyun, spor gibi meseleler yasaktı. Onlar gizli bir şekilde bizim aralarımıza katılarak sportif aktivitelerde bulunuyorlar. Sadece öte dünyayı düşünüyorlardı.
Peki Osmanlı'ya geldiğimizde Osmanlı spor geleneğindeki spor ahlakı nasıldı?
Osmanlı'da da kurumlaşmış bir spor var. Adab Erkan üzerine yapılıyor. Pehlivanların yaşantıları pehlivan tekkelerindeki geleneğe göre yapılıyor. Mesela bir pehlivan tekkesinin başkanı, reisi öldüğü zaman mezarı bile hemen onun yanına yapılıyor ki orada gürültü olmasın. Herkes sessiz bir şekilde olsun. Kabza alma törenleri var. Küçük kabza, büyük kabza alma törenleri var. Lisanslı sporcuların deftere nasıl yazılacak? Orada hatta lisans sicil defterlerinde sporcunun ustasının yanında ahlaklı mı ahlaksız mı diye de yazıyor. Şimdiki gibi değil. Şimdiki lisanslarda böyle bir şey yazmıyor.
Evet.
Demek ki eski Türk sporlarında çok demokrat bir ruh hakim. Mesela ödül koyuluyor ama bu ödül spor yarışmalarında kumar haline getirilmiyor. Mesela güreşte yenen ve yenilen pehlivan ustasının elini öpüyor. Ahlaki bir davranışı görüyorsunuz.
Hı hı. Yani rakibini ezmek, küçük düşürmek gibi bir şey söz konusu değil.
Şimdi yukarıya kaldırıyorsunuz. Üç adım attığınız zaman rakibi yenmiş sayılıyorsunuz. Neden diyor? Burada diyor ki yukarıya kaldıran kuvvet yere çalacağı için kes orada. Yeniş bitmiştir diyor. Bir felsefe var burada.
Evet.
Veya ata diyor eğer diyor ciriti atarsan seni diskalifiye ediyor. Üzerindeki süvariyi ona göre becerilerini diyor geliştir diyor. Süvariye atmaya çalış diyor. O zaman yine hayvan o saygıdan dolayı yine sizi şey yapıyor, ihraç ediyor. İşte burada bu spor müsabakalarının düzenlenmesinde elde edilen gelirin de hayır işlerinde kullanıldığını görüyorsunuz.
Evet.
Bakın bu da çok önemli
çok
bir şey.
Önemli.
Bir erdemli bir davranış. Renk, ırk, dil, din, sınıf ayrımı yok. Kabza alma törenlerinde çeşitli renkteki insanları, çeşitli ırklardaki insanların da dünya rekoru kırdığını görüyorsunuz. Kırkpınar Er Meydanı'nda çeşitli Türkiye'nin her yerinden, Anadolu'nun, Osmanlı'nın her yerinden insanlar renk, ırk, din, dil ayrı olimpizmin ta kendisini görüyorsunuz.
İnsancılığın ağır bastığını görüyoruz yani.
Evet ve en önemli bir mesele Osmanlı Devleti'nde spor dışı hareketler cezalandırılıyor. Hayatıyla ödeyen insanlar var sporda kural ihlali yaptığı için. Bu kadar disiplinli.
Evet. Şimdi az önce bahsettiğiniz Kurtdereli Mehmet Pehlivan'dan. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm demiş. Ve bu sözüne karşılık Atatürk de Kurtdereli'ye bir mektup yazmış. Bu mektubu dinleyicilerimizle paylaşalım mı hocam?
Evet. Biraz önce söylemiştim Kurtdereli Mehmet Pehlivan Balıkesir'in Kurtdere köyünde. O toprağın altını kazdığınız zaman orada büyük bir spor kültürü var.
Hı hı.
O oradaki spor felsefesine ait, spor ahlakına ait bilgiler başka hiçbir tarafa gitmemiş. Kurtdereli de seçkinleşiyor. Şimdi Kurtdereli'nin bu sözüne baktığınız zaman bir filozof dahi söyleyemez. O kadar büyük bir söz.
Evet.
Ne kadar güzel. Benim atalarım böyle düşündüğü için diyor. Hiç yenilmediler, hep var oldular. Ben de böyle düşündüğüm için yenilmedim ve var oldum. Ey gelecek nesil bize diyor. Siz de benim gibi düşünürseniz Türk milleti ilelebet var olacaktır ve kaybolmayacaktır diyor. Üç boyutlu bir söz. Ve Atatürk'le onlar zihinsel olarak anlaşıyorlar. Atatürk onu anlıyor esasında. Anladığı için hemencecik geliyor ve Çankaya Köşkü'ne zaten o gün güreşlere gitmişti. Ankara'da yapılan güreşlere gitmişti. Güreş esnasında bu çok uzun bir mesele. İleride bunu inşallah tekrar anlatabileceğiz. Kurtdereli'nin bu sözünü kendisine aktardıklarında Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a seni cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerin sırrını şu sözle izah ettiğini öğrendim. Ben her zaman güreşirken arkamda Türk milletinin olduğunu ve millet şerefini düşünürdüm. Senin bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Ve senin de bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak addediyorum. Ve sana çoluk çocuğun için bir armağan gönderiyorum. Bakın ödül demiyor. Küçük
armağan.
Düşürmüyor armağan diyor. Ömrün uzun olsun pehlivan ve ilk iş bankasından da ilk maaşından faiziyle bu parayı kestiriyor. Şimdi bu mektupta sadece onun pehlivanlığını övmüyor Atatürk.
Hı hı.
Zekasını övüyor. Sporun sadece bedensel değil zeka ve ahlak ile beraber yapıldığı zaman başarılı olunabileceğini söylüyor. Bu bakımdan Kurtdereli sadece Türk sporcularına değil evrensel boyutlarda bütün dünya sporcularına örnek olabilir. Balıkesir valiliğine, Balıkesir belediyesine şu anda çok büyük işler düşüyor. Dünyanın en büyük Kurtdereli Mehmet Pehlivan Müzesi, araştırma merkezi orada olmalıdır. Geç kalıyoruz.
Evet.
Ben gittim Balıkesir'e, Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelini gördüm. Bu sözü ayaklarının yanına koymuşlar. Söz Kurtdereli'den daha büyük, söz yukarıda olması lazım. Bu
evet.
Başka bir şey.
Evet, evet. Peki şimdi atamızın da ata sporu güreşe çok büyük merakı olduğunu biliyoruz. En büyük desteği veren devlet adamlarından da biriydi. Hatta her hafta o Selanik'te yapılan güreşleri hiç kaçırmadığını da biliyoruz. Şimdi Berlin Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyamızı alan Yaşar Erkan'a da çektiği bir telgraf var. Bu telgrafta ne demişti?
Yeni bir cumhuriyet.
Evet.
İlk defa uluslararası alanda olimpiyat altın madalyasını bir Türk sporcusu alıyor. Kendisi Dolmabahçe Sarayı'ndayken bu haberi duyuyor, radyodan dinliyor. Çok heyecanlanıyor, gözyaşlarını tutamıyor. Hemen kendisine bir telgraf çekiyor. Kendin küçüksün ama memleket için çok büyük iş yaptın. Artık ismin Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa Yaşar. Ne demek istiyor? Ulus onuru kaygısından alınan güçle her işte başarısızlığın söz konusu olamayacağına ilişkin inancını yansıtıyor. Hı hı. Ve bize bir özgüven veriyor.
Ve sonrasında ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyor.
Evet, galiba. Biraz önce ne demiştik? Senin bu değerli sözünü en az yaptıkların kadar beğendik. Bakın buradaki vurgu nasıl? Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda.
Evet.
Ya ne diyor? Zeki, çeviklik şu tarafa.
Sadece.
Ahlak buraya koyduğumuz zaman bu daha ağır basıyor diyor.
Sadece yeteneklisini değil,
değil
diyor.
Değil. Şimdi birinci gelmek şart değil diyor. Sporseverlik duyguları içerisinde yarışmak önemlidir. Bu sözüyle olimpizme bakış açısını dile getiriyor Atatürk. İnandığı bir sporcu profili çiziyor. Sporda elde edilecek başarıdan çok karakter ve ahlaki değerlerin ön planda olması gerektiğini bize anlatıyor. Ve Atatürk sporcunun ahlaklı olmasının vazgeçilmez bir koşul olduğunu vurguluyor.
Evet, temiz insan olmaktan söz ediyor belki. Şimdiki gibi şiddet, saldırganlık, doping, şike, antrenöründen sporcusuna hatta yöneticisine hepsi o zamanlar sorumluluklarının bilincindeymişler galiba hocam.
Evet, çünkü Cumhuriyet ahlak üzerine kurulmuş. Cumhuriyet fazilettir diyor. Cumhuriyet dönemine yetiştireceğiz sporcular da ahlaklı olarak telakki edilmiş. Örneğin mesela voleybol, basketbol gibi çocukları böyle küçük takımla müsabaka yaptırırlarken kin nefret duyguları olmasın diye 3 dakikada bir karşı takımdan iki sporcu bu tarafa, bunlar bu tarafa geçiyormuş. Birbirlerine kin nefret olmasın diye, ahlak bozulmasın diye. Uzun zaman Cumhuriyet döneminde futbol yasaklanmış okul öğrencilerine.
Yani evet.
Ahlağı bozacağına inanmışlar. Çünkü size futbol batıdan gelirken kültürüyle geliyor. Sadece tekniğiyle gelmiyor.
Evet.
O alışkanlıkları ile geliyor.
Evet. Şimdi daha önceki programlarımızda Yaşar Doğu'dan söz etmiştik. Nasıl rol model davranışlarının olduğunu, başarısını sağlayan en önemli etkenlerin neler olduğunu. Şimdi de yeri gelmişken yine kısacık söz edip geçelim hocam.
Evet, siz de ifade ettiğiniz gibi Nilgün Hanım, Yaşar Doğu'nun spor hayatını manevi alışkanlıkları ile disipline ettiğini görüyorum. Yaptığım bütün araştırmalarda bir şey daha gördüm. Hiç ölmemiş. Nereye gitsem hala o hatıraları yaşıyor.
Evet.
Ringler ölmez diyor. Hakikaten
sadece
böyle.
Sadece o mu hocam? Dünya şampiyonu Haydar Zafer örneği de var.
Oraya da geleceğim.
Süremiz daraldığı için evet. Hızla
Yaşar Doğu'nun 46'da Avrupa şampiyonasında 40 derece ateşli Avrupa şampiyonası olması. Ve kendisinin yurt dışında bir müsabakada rakibinin kolu sakatlandığı zaman eşitlemek için o da tek koluyla güreş yapması. Bunlar müthiş davranışlar.
Evet.
Haydar Zafer, dünya şampiyonu Haydar Zafer... 1989 yılın damar tıkanıklığından dolayı bir bacağı kesiliyor ve kendisini İstanbul Tıp Fakültesi'nde ortopedik bir ayak takılıyor. Bunun üzerine Türk Güreş Vakfı çok değerli çalışmalar yapıyor, çok değerli yardımlar yapıyor Türk Güreş Camiası'na takdir edilecek şekilde. Ve Haydar Bey'e de bunun masrafları için bir para gönderiyor. O zamanın parasıyla 500 bin lira para gönderiyor Haydar Bey bu şampiyonumuz protezi taktırıyor. Faturada ne yazıyorsa o geri kalan parasını Türk Güreş Vakfı'na geri iade ediyor. Hesabına yatırıyor, bir de mektup yazıyor. Buna ihtiyacı olan başka bir kardeşimize bu parayı kullanın diye.
Nasıl örnek?
Toplumsal,
nasıl
sportif erdem davranışının
evet.
En mükemmeli.
Evet, gerçekten öyle. Bu örnekleri aslında o döneme bakarak çoğaltabiliriz. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Mustafa Dağıstanlı'nın kilo problemiyle ilgili yaşadığı bir olay vardı. Programımızın da sonuna geliyoruz. Bu da çok önemli hocam. Bundan
1956 Melbourne Olimpiyatlarında kilosunu düşemiyor. Bu kilosunu düşmek için kolundan 200 cc kan aldırarak orada olimpiyat şampiyonu oluyor. Sportmenliğin
ülkesini en iyi şekilde
benim canımdan daha azizdir diyor. Cesaret ve kahramanlık boyutunda. gösteriyor.
Evet. Son bir örnek daha verebiliriz. Ahmet evet. Ayık örneği hocam.
Ahmet Ayık da 1968 Meksika Olimpiyatlarında güreşirken Amerikalıyla Mahmut Atalay'ın kendisine söylediği şu sözle kendine geliyor. Ahmet Ayık yenildi diyeceklerine öldü desinler diyor ve kendine gelerek rakibini yeriyor. Yine o zamanlar Ahmet Ayık'ın çalıştığı iş yerinde izin vermiyorlar dünya şampiyonasına giderken. Ya iş ya milli takımı tercih ediyor ve şampiyon olarak kendisine o izin vermeyenleri de utandırıyor. Böyle bir ahlaklı davranış göstermiş.
Evet, hocam daha pek çok örnek verebilirdik ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. O ahlak anlayışının şimdilerde de devam etmesi dileğiyle diyelim ve isimlerini tarihe yazdırmış o insanları bir kez daha anarak bitirelim bugünkü bölümümüzü. Sağ olun, var olun hocam.
Siz de sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Türklerde Spor Kültürü köşemizde Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü Türkiye'de saatler 15'i gösterdiğinde bizler yine başkentte sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya, size dayanıklı cam.